Ayrım 15. Sayfa 147. Kulağına gelen bir gürültü Orlando'yu uyandırdı. Yoksa içinden gelen bir ses ona tehlike sinyali mi veriyordu? Gözlerini açtı ve bir adamın ayaklarını gördü. Orlando ayağa fırlamak istedi. Ancak gırtlağına dayanan bir mızrak ucunun verdiği acı onu bu niyetinden vazgeçirdi. "Olduğun yerde kal," diye emretti bir ses. Orlando başını yana çevirdi ve adamları gördü. 3 kişiydiler. İçlerinden ikisinin ellerinde avlanmakta kullanılan türden yaylar vardı. Oklarla dolu deri sadaklarını sırtlarına asmışlardı. Onu tehdit eden üçüncüsü ise mızrak ve kılıçla silahlanmıştı. Ona yakaladıkları bir av hayvanı gibi bakıyorlardı. "Şunun aletine bakın," dedi mızraklı adam. "Köpoğlu sünnetsiz, domuz yiyen kafirlerden biri. Burada ne arıyorsun?" "Hasan Sabbah'a gitmek istiyorum." Efendiler efendisi huzuruna sıçanları kabul etmez. Alamut yolunu biliyor musunuz? Elbette biliyoruz. O halde bana ne tarafa gitmem gerektiğini söyleyin. Alamut'ta bekleniyorum. Bana yardım ederseniz sizi cömertçe ödüllendirirler. Biz para için çalışmayız. İhtiyaç duyduğumuz her şey zaten bizimdir. Senin gibi biri köle pazarında at hariç 8 altın eder. Aletini kesersek fiyatı 2 katına çıkar, dedi okçuların yaşlı olanı. Diğerleri güldü. "Ya gerçekten de Alamut'ta bekleniyorsa?" diye sordu mızraklı adam. "Bunun gibi biri mi? Sadece bir çekiç ve kapanla silahlanmış olarak bu ıssız yerde dolaşan, üstelik yuvadan düşmüş çıplak bir kuş yavrusu gibi yakalanmaya izin veren bu adam mı?" Böylece Orlando'nun ellerini bağladılar ve ayaklarına, yürümesine izin veren, ancak fazla uzaklaşmasına mümkün kılmayan bir köstek vurdular. Orlando elbiselerini geri istedi. "Böyle kal, daha iyi. Yolunmuş bir tavuk fazla uzağa gidemez." Sonra da ikindi namazı için abdest almak üzere gülerek dere kenarına gittiler. Orlando'yu iple bağlı bir koyun gibi olduğu yerde bırakmış ama her ihtimale karşı ayakkabılarıyla elbiselerini beraberlerinde götürmüşlerdi. Orlando onların görüş mesafesinin dışına çıkmalarını bekledi. Sonra da ellerindeki bağları atının ağzına soktu. Kenevir iplerin acı tadından hiç hoşlanmayan hayvan, kendisini rahatsız eden bu yabancı maddeyi ısırmaya çalıştı. Atın dişlerinin ve tükürüğünün etkisiyle yumuşamış olan ipleri keskin bir kayaya sürterek koparmak zor olmamıştı. Serbest kalan elleriyle Orlando, ayağındaki kösteği çözdü, sonra da çırılçıplak bir şekilde yola koyuldu. Yanına sadece çekici ve kurt kapanını almıştı. Sivri uçlu dikenler ayaklarına batıyor, ısırgan otları etlerini dağılıyordu. Ancak Orlando bunları hissetmiyordu bile. Çimenli açıklığın bir mil kadar aşağısında dereyi fark etti. Bir süre mecra boyunca aşağı doğru yürüdü, bu arada kasıtlı olarak etrafındaki sazları ve küçük dalları kırdı, sonra da derenin içinden yürümek kaydıyla geri döndü. Bir süre sonra nehrin tam ortasında bir samanlık kapısı kadar büyük bir kaya keşfetti. Derhal üzerine tırmandı ve karın üstü yatarak tam siper aldı. Adamlar aldatıldıklarını hemen fark edemeyeceklerdi. Zaman kazanması ve her şeyden önemlisi onların bir arada kalmalarını sağlaması gerekiyordu. Atlarla dereden aşağı inemezlerdi. Sadece ikisi peşinden gelebilirdi çünkü üçüncüsü hayvanların başında durmak zorundaydı. Orlando'nun fazla beklemesi gerekmedi. 2 kişiydiler. Ellerinde atışa hazır oklarla dereden yukarı doğru yürüyorlardı. Gözlerinde av ateşi parlıyordu. Üzerinde Orlando'nun bulunduğu taşın dibinde bir süre dinlendiler. Orlando onları görmüyor ama birbirleriyle kısık sesle konuşmalarını duyabiliyordu. Sonunda yürümeye devam ettiler ve derenin bir sonraki kıvrımında gözden kayboldular. Orlando bir süre daha bekledi, sonra taştan aşağı kaydı ve adamların aksi yönünde ilerlemeye başladı. Akıntı hızla yol almasını sağlıyordu. Bir süre sonra kendisini uykuda faka bastırdıkları açıklığa gelince tüm dikkatini topladı. Kulağına gelenler nal sesi değil miydi? Evet, şimdi de bir atın solumasını açıkça duyuyordu. Orlando sazların arasından bir yılan gibi kıvrıldı, kuru bir dala basmamak için büyük bir çaba harcıyordu. Neyse ki uzun sazlar rüzgarın etkisiyle hışırdadığı için neden olabileceği muhtemel gürültüleri de bastırabilirdi. Ansızın adamla karşı karşıya geldiler. Korku ve nefret dolu bakışlarla bir an için birbirlerini süzdüler. Yaşam veya ölüm mücadelesi yapacaklarını biliyorlardı. Yabancının eli mızrağın sapını kavrayınca Orlando elindeki kurt kapanını olanca gücüyle onun midesine gömdü. Acının ve korkunun etkisiyle kasılıp kalmış olan adam, dehşetten açılmış gözlerle ölümcül darbenin inmesini bekliyordu. Orlando var gücüyle indirdiği tek bir darbeyle adamın kafatasını ikiye ayırdı. Sonra da kanlı kapanı nehirde yıkadı. Ölüyü soydu ve henüz sıcak olan gömleğiyle pantolonu üzerine geçirdi. Sonra adamı ayaklarından sürükleyerek derenin kenarına götürdü ve dizlerini kırarak karınüstü yere yatırdı. Uzaktan bakan biri onun sazların arasını dinlemek için suya eğilmiş olduğunu düşünebilirdi. Bu işte bitince Orlando dereye girdi ve geri dönen adamların ölüyü görebileceği ilk noktayı aradı. Az sonra derenin içinde adam büyüklüğünde iki kaya gördü. Birbirlerine o kadar yakın duruyorlardı ki aralarında ilerisini görmeye izin veren pek az bir aralık vardı. 25 adımlık bu mesafeden cesedin sazlar arasındaki çıplak sırtı tıpkı canlı birine aitmiş gibi duruyordu. Orlando kurt kapanını taşların hemen arkasına kurdu. Çamurlu dipte fark edilmesi neredeyse imkansızdı. Sonra da kıyıdaki sazların arasında pusuya yattı. Sinekler onu müthiş bir şekilde rahatsız ediyordu. Sonsuzluk kadar uzun bir zaman sonrasında nihayet yaklaşan ayak sesleri duydu. Adamlar varlıklarını gizlemek için en küçük bir çaba göstermiyorlardı. Sonra büyük taşlara ulaştılar. Aralarındaki ince yarıktan geçtiler. Orlando iki adamın ansızın oldukları yerde donup kalmalarını, sonra sadaklarından birer ok çekerek yaylarına takmalarını seyretti. Av peşinde koşan bir yaban kedisinin sinsiliğiyle ilerlemeye başladılar. İşte adamlardan biri hiç beklemediği bir anda ayak bileğinde duyduğu müthiş bir acıyla kendini suyun içine attı. İnsanın kanını donduran çığlıklar atarak çamurların içinde debelenip duruyordu. Diğer adam da en azından onun kadar korkmuştu. Germiş olduğu yayın kirişini kontrolsüz bir şekilde bıraktığı anda Orlando saklandığı yerden fırladı. Adamlar şaşkınlık ve dehşetle dona kalmışlardı. Orlando'ya hayalet görmüş gibi bakıyorlardı. Neden üzerinde arkadaşlarının elbiseleri vardı? Az kalsın sırtına oklarını gönderecekleri o çıplak adam kimdi? Orlando elindeki demirci çekicini ölümcül darbe için havaya kaldırdı ve adama doğru koşmaya başladı. Düşmanıyla arasında sadece iki adım kalmıştı ki birden yosunlu bir taşa bastı, dengesini yitirdi ve düştü. Elinin tersiyle gözlerindeki suyu silmeye çalışırken adamın yayını gerdiğini gördü. Tüm gücünü toplayarak bir fırtına bulutu gibi adamın üzerine çöktü. Omzunda ani bir acı hissetmişti. Sanki bir taş çarpmış gibi. Ama buna dikkat bile etmedi. Çünkü sadece öldürmek üzerine yoğunlaşmıştı. Çekiciyle okçunun başına şiddetli bir darbe indirdi. Kapana yakalanmış adam, önce tek ayağının üzerinde sekerek, sonra da dört ayak sürünerek kaçmaya çalıştı. Kapanın demir dişlerinin parçaladığı ayak bileği, her hareketinde cehennemi acılar duymasına neden oluyordu. Acıdan buruşmuş bir yüzle, inleyerek, kapanın kıyıdaki köklere ve çalılara takılmış olan zincirini kurtarmaya çalıştı. Orlando bir süre onu seyretti. Kapana kısılmış bir sıçan. Ayağını ensesine dayayıp başını suya bastırdığı zaman adam en küçük bir direniş göstermeden öldü. Orlando omuzuna saplanmış olan kırık oku ancak şimdi fark ediyordu. Etinin epey derinlerine girmişti. Öğleden sonrasını oku çıkarmak için yaptığı boşa tecrübelerle geçirdi. Okucu yaranın içinde kızgın bir demir parçası gibi yanıyordu. Gece çöktüğü zaman oldukça fazla kan kaybetmişti. Tüm gücünü harcamış olan Orlando, yorgunluğa ve baygınlığa karşı mücadele ediyordu. Bir kez daha uykuda yakalanmaya hiç niyeti yoktu. Nasıl bu kadar ihtiyatsız olabilmişti? Yarasını birkaç kez serin suyla yıkadı ve ölülerin elbiselerinden kestiği sargı bezlerini değiştirdi. Sonra yere oturdu. Yıldızlarla dolu gökyüzüne baktı. Omzunun yırtılan etindeki kalp atışlarını saydı. Aradan biraz vakit geçince de çekici elinde olduğu halde uyuyakaldı. Sinekler Orlando'yu uyandırmıştı. Üzerinde bulutlar halinde uçuşuyorlardı. Omzundan akan kanın kokusu onları cezbediyordu. Güneş gökyüzünde oldukça yükselmişti. Kolunu kıpırdatmaya çalıştı. Duyduğu acı şiddetliydi. Dişlerini sıkarak atını eğerledi ve arkalarında Alamut'un bulunduğu söylenen kuzey zirvelerine doğru ilerlemeye başladı. Güneş gökyüzünde alev alev yanıyor, Orlando üşüyordu. akbabalar üzerinde daireler çizerek dolanmaya başlamıştı. Çekiç parmaklarının arasından kaydı ama o bunu fark etmedi bile. Atın boynuna doğru eğilmiş, gözlerini ilerideki bir noktaya dikmişti. İlerideki giderek yoğunlaşan sis perdesinin arasında ansızın bir atlı belirdi. Kuş kanatları kadar sessizce yol alıyor, hayır, uçuyordu. Bu, evet, bu atlıyı tanıyordu. Orlando atını mahmuzladı ve kollarını açarak ona doğru ilerlemeye başladı. Adrian, Adrian! Bu atlı Adrian'ın ta kendisiydi. Onu bulmuştu. Kartal Yuvası. Alastu bi Rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sure 7,172. Dağın yaşlısı haberi duyduğu zaman kulaklarına inanmak istemedi. O yabancı geri mi döndü? Yanılıyor olmalısınız. Onu görmek istiyorum. Onu derhal buraya getirin. Yabancı ağır yaralı efendim. Hekim onunla ilgileniyor. Ama hala ateşler içinde yanıyor. Canlıdan ziyade ölüye benziyor. Beni ona götürün. Dağın yaşlısı haftalardır ayrılmadığı kulesinden aşağı indi. Gecenin geç bir saatiydi. Bir meşalenin titrek ışığının altında, yanında elleri hançerlerinin kabzalarında, efendilerini birer gölge gibi takip eden dört fedai olduğu halde, yukarı şehrin dolambaçlı sokaklarında hızla ilerliyordu. Hazar denizinden yana sıcak bir rüzgar esiyordu. Parça parça bulutlar ayı ince bir peçe gibi örtüyordu. Orlando'yu bir yatağın keten çarşaflarının üzerine yatırmışlardı. Ok ucunu omuzundan çıkarmış olan hekim hala yanındaydı. Orlando terden sırılsıklamdı. Kapalı gözlerinin üzerine ölümün gölgesi düşmüştü. Dağın yaşlısı ona uzun uzun baktı. ''Onun yaşamasını istiyorum.'' dedi odadan çıkarken hekime. ''Bunu sağlamak senin işin.'' Hazim hemen aynı gece dağın yaşlısının huzuruna çağrıldı. Kuaim adı verilen büyük önder, kuledeki büyük odada kafese kapatılmış bir kaplan gibi bir ileri bir geri yürüyüp duruyordu. Daldığı derin düşünceler yüzünden en yakın adamının içeri girdiğini fark etmemiş gibiydi. Hazim, gelişini bildirmeye bile cesaret edemiyordu. ''Neden geri geldi? Burada ne işi var?'' Dağın yaşlısı kendi kendine konuşuyordu. ''Gelen gerçekten de o mu?'' diye sordu Hazim. ''Ta kendisi. Onu kendi gözlerimle gördüm. Yolunda gitmeyen bir şeyler var. O halde ne olduğunu ortaya çıkar.'' 8. günde Orlando gözlerini açtı. ''Neredeyim?'' ''Alamut'ta,'' dedi başında bekleyen hekim. ''Al, iç.'' Orlando kadehi dudaklarına götürdü. Soğuk çay iyi gelmişti. ''Adrian'' diye fısıldadı. ''Adrian.'' Sonra tekrar kendinden geçti. Orlando ertesi gece tekrar gözlerini açtı. Karanlık bir odada yatıyordu. Alçak bir masanın üzerinde tükenmekte olan bir mum yanıyordu. Masanın başında bir adam oturuyordu. Sakallı çenesi göğsüne düşmüştü. Bir muhafız mıydı bu? Orlando'nun gözleri etrafta silah arıyordu. Doğrulmak istediği anda vücudunda keskin bir acı dolaştı. Başını kımıldatmadan omuzundaki sargıya baktı. Zihninde bir takım kanlı anılar belirmişti. Dere, adamlar, kavga, omzuna saplanan ok. Ya sonra? Sonra ne olmuştu? Bir kez daha mı ellerine düştüm? Neredeyim? Yüksek sesle konuştuğu için masanın başındaki adam uyandı. Demek uyandın. Daldığım için özür dilerim. 9 günden beri başında bekliyorum. Ne dedin? Neredeyim? Alamut'ta. Susadım, dedi Orlando. Kendisine uzatılan suyu içerken düşündü. Zaman kazanmalıyım, mutlaka. Beni tanıyorlar ama ben onlar hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ertesi gün kendisine ziyarete gelen bazı insanlar onu eski bir dost gibi selamladılar. Eskilerden söz ettikleri zaman Orlando onların dediklerini özenle zihnine yerleştirdi. Kendisini tuzağa düşürebilecek sorular sordukları zaman zayıflığının arkasına saklanıyor, gözlerini kapıyor ya da sargısını yokluyordu. Alamut'a yaralanmadan ulaştığı takdirde ne yapardı acaba? Arada sırada diğerlerinin Hazim adını verdikleri ve saygı gösterdikleri beyaz sakallı bir ihtiyar ziyaret ediyordu onu. Orlando Arapça Hazim unvanının pek az kişiye verildiğini biliyordu. Hazim'in bilgeliği dillere destandı. Hata yapmayan bir insan olarak kabul ediliyordu. Bu adam da pek az konuşuyor, yüreğini okumak istercesine Orlando'ya bakıyordu. Genç refakatçisi Orlando'ya bir şeyler sormak istediği zaman Hazim onun sözünü kesti. Bir zamanlar elinde yanan bir mum taşıyan bir çocuğa sormuştum. Bu ışık nereden geliyor? Çocuk da alevi üfleyerek karşılık vermişti. Işık nereye gitti? Orlando'nun ilk kez ateşinin yükselmediği günün akşamında zayıf, esmer tenli ve kıvırcık saçlı bir adam olan El Hadi onun yanına geldi. Yüzünün en belirleyici özelliği gaga burnuydu. Bir kervan liderinin ağırbaşlı üstünlüğüne sahipti. ''Sadece pek az fedai geri döner.'' dedi Orlando'ya. Hayatta kalmayı başaran fedailerden tiksindiğini saklamaya gerek duymuyordu. Rapor vermek için yanına gittiği Kuaime ise şöyle dedi. ''Onun gibi bir yaratığı ne yapacağız? Alamut'ta inançsız bir fedai.'' ''O bir fedai değil. Fedailer cennete kavuşmak için ölümü ararlar. Hiçbiri onun gibi davranmaz.'' Geri dönüşü onun büyük bir cesarete, zekaya ve çelik gibi bir iradeye sahip olduğunu gösteriyor. Onun gibi insanlar beyaz bir deve kadar nadirdir. Ama neden, neden geri döndü? Onu buraya çeken ne? Hizuran olmasın? O kızdan mı söz ediyorsun? Aşkın kadir olmadığı bir şey var mı? Orlando kısa sürede kendini yataktan kalkacak kadar iyi hissetmeye başlamıştı. Hekim Ebu Nacah gözetiminde önce odada birkaç adım attı, sonra da süreleri giderek uzayan gezintilere çıkmaya başladı. Kalenin büyüklüğü Orlando'yu şaşkına çevirmişti. Dört bir yanı dimdik uçurumlarla çevrili olan bu kale, daha doğrusu bu şehir, bulutların altında ve bir iğnenin ucunda bulunan bir adayı andırıyordu. Gri kayalardan farklı yükseklikteki terasların üzerine inşa edilmiş olan evler, karmaşık sokaklar, merdivenler ve rampalarla birbirine bağlanmıştı. Tümünün üzerinde ise dağın yaşlısının oturduğu kule yükseliyordu. Tacel Alem, dünyanın tacı. Orlando'nun odası en alt platformda, kalenin büyük ve yegane kapısı Madinat As-Salam'ın barış yerinin karşısında bulunuyordu. Hekim buraya bu ismin verilmesinin sebebini gülerek anlatmıştı. Bu kapıdan içeri bir tek kadın bile adım atamazdı. Evli kale sakinlerinin karıları ve çocukları civardaki dağ köylerinde yaşıyordu. Alamut, dağın yaşlısının emriyle neredeyse sürekli olarak dışarıda bulunan 400 nizariyi barındıracak büyüklükteydi. Madinat As-Salam'da taş ustalarının, demircilerin ve marangozların işlikleri bulunuyordu. Onlardan ayrı olarak da fırınlar ve kasaplar bulunuyordu. Kaleye mal getirmekte kullanılan atların ve eşeklerin ahırları da buradaydı. Güneşin doğmasıyla birlikte sokaklarda nal sesleri çınlamaya başlıyordu. Ayrıca her yerde keçilere ve koyunlara rastlamak mümkündü. Orlando gezintilerinden birinden geri döndüğü zaman iki nizarinin kendisini beklemekte olduğunu gördü. Onu yukarı şehirde bulunan kireç boyalı, etrafı kaktüsler ve dikenli çalılarla çevrili bir eve götürdüler. Zemini bir camide olduğu gibi kalın halılarla kaplı bir odaya alınmıştı. Halıların üzerinde yarım daire oluşturacak şekilde 12 adam oturuyordu. Orlando El Hadi ve hekimi tanıdı. Nizarilerin şiarlarını okuyorlardı. Göklerin ve yerlerin ve dağların taşımaya cesaret edemediğini, inancın hükmünü vermeyi biz burada başından geçenleri anlatmanı bekliyoruz. 12 çift göz Orlando'nun üzerine dikilmişti. Sınav günü gelip çatmıştı işte. Tanrım, bir hata yapıp kendimi ele vermemem için bana yardım et. Orlando söze Kelheim Köprüsü'nden başladı. Baviera Dükü'nün öldürülüşünü tasvir etti. Tuna'nın dalgalarını atlayarak Dükü'n adamlarından kurtulmayı başarabilmişti. Sonra da başından geçen olayları gerçeğe uygun şekilde aktarmak kaydıyla yolculuğundan söz etti. İskenderiye'de El Mansur'a düzenlenen başarısız suikastten söz ettiği zaman odayı şaşkınlık dolu nidalar doldurdu. ''Sen de orada mıydın? Ya Allah! Neden olanlara seyirci kaldın? Ali senin arkadaşın değil miydi?'' ''Ali benim arkadaşımdı.'' diye tekrarladı Orlando. ''Arkadaşım.'' diye geçiriyordu bir yandan aklından. Demek İskenderiye köle pazarındaki fedai bu nedenle kendisini görünce o denli şaşırmış ve dehşete kapılmıştı. ''Madem Ali'ye yardım edemedin, neden onun intikamını almadın? Neden El Mansur'u öldürmedin? Eline bunu yapacak fırsat mutlaka geçmiştir. Onu rahat bırakın diye araya girdi Hazim. Doğru davranmış. El Mansur'u öldürmekle mi görevlendirilmişti? Hayır. Oklarımız kendi seçtikleri hedeflere saplanacak olurlarsa halimiz ne olur? Son olayı anlatırken de ihtiyarlardan biri onun sözünü kesti. Üçünü de öldürmek zorunda mıydın? Buna gerek var mıydı? O adamlar imanlı nizarilerdi kardeşim. Ölmeleri sadece onların suçu diye karşılık verdi Orlando. Aynı akşam kılınan yatsı namazından sonra Hazim dağın yaşlısının kulesine çağrıldı. Kuaym kendisine anlatılanları sessizce dinledi. Anlattıkları gerçek mi diye sordu sonunda. Kelhaim dükü hançerlenerek öldürüldü ve gömüldü dedi Hazim. Oğlu tahta geçti bile. Bu konuda en küçük bir şüphe dahi yok. O halde neden bize dükün şövalyelerinin katili parça parça ettikleri söylendi? Dükün yanında kaç şövalye vardı acaba? En fazla 4 ya da 5. Kim kendi topraklarında bir muhafız ordusuyla beraber gezinti yapmak ister ki? Bana kalırsa olayın pek az görgü şahidi var. Onlar da şereflerini kurtarmak için yalan söylemişler. Zaten efendilerinin öldürülüşünü engelleyememeleri başlı başına bir rezalet. Katilin paçayı kurtardığı duyulsaydı 5 paralık değerleri kalmazdı. Onu öldürüp parçalanmış cesedini suya atmalarını anlatmaları çok doğal. Bence mesele bundan ibaret. Dağın yaşlısı yerinden kalktı ve odada bir ileri bir geri yürümeye başladı. Sonunda Hazim'in önünde durup ona dikkatle baktı. Bu Frank neden yanımıza döndü? Fedailerimiz cennet bahçelerine kavuşmak için seve seve ölüme koşarlar. Hatta şehit olmaları, görevlerini yerine getirmelerinden bile önemlidir. Sadece korkaklar ölmekten kaçınır. Bu acemi bir korkak değil. Baviera dükünün şövalyelerinin nasıl savaştığını bilmiyorum ama deylem erkeklerini iyi tanırım. 3'e karşı 1. Hayatta kalmak için hepsini öldürmüş. Bu adam şehadeti aramıyor. Onun için görevini yerine getirmek ölmekten daha önemli. Bunun sebebi nedir? Bunu mutlaka ortaya çıkarmalıyız. Bunu ortaya çıkartacağız.''